Ayrım 16. Nazi İmparatorluğu 3. Doğuşu, Yükselişi, Çöküşü. William L. Shirer. Sayfa 1101. Sıra Amerika'da. Adolf Hitler, 1941 ilkbaharında Rusya taarruzu başlamadan az önce mihver dostu Japon Dışişleri Bakanı Yosuko Matsuoka ile Berlin'de yaptığı bir seri görüşmeler sırasında gelişigüzel bir vaatte bulunmuştu. Bu görüşmelerde tutulan ve sonradan ele geçen Alman tutanaklarından yararlanarak Hitler'in anıtsal yanlış hesaplarından birinin daha nasıl gelişip ortaya çıktığını görebiliriz. Gerek bu tutanaklar ve gerekse o dönemin Nazi belgeleri göstermektedir ki Hitler Amerika'nın askeri gücünü anlayamayacak kadar cahil, Göring ise küstah ve Ribbentrop da ahmaktı. Bu falsoyu 1. Dünya Savaşı'nda 2. Wilhelm, Hindenburg ve Ludendorff'da yapmışlardı. Hitler'in Amerika'ya karşı güttüğü politikada başlangıçtan beri büyük bir çelişki vardı. Hitler, Amerikan askerlerinin yeteneklerinden şüphe ettiği, onları hor gördüğü halde çatışmanın ilk 2 yılında Amerika'yı savaş dışı bırakmaya elinden geldiği kadar çalışmıştı. Yukarıda gördüğümüz gibi Washington'daki Alman elçiliğinin ilk görevi buydu. Yine gördük ki bu elçilik bu görevinde kongre üyelerine rüşvet verecek, yazarlara para dağıtacak ve Amerika First Committee'ye paraca yardım edecek, Amerikan izolasyonistlerini destekleyecek ve böylelikle Amerika'nın Almanya düşmanları arasına katılmasını önleyecek kadar ileri gitmişti. Führer'in birçok özel konuşmalarından çıkan sonuçlara göre Amerika'nın başında Başkan Roosevelt olduğu süre Hitler'in dünya istilası ve dünyanın üçlü pakt devletleri arasında bölünmesi için hazırladığı plana başkanın karşı koyacağını Nazi diktatörü çok iyi anlamıştı. Eninde sonunda Amerika ile kendi dediği gibi sert bir şekilde karşılaşacağını biliyordu. Ama her ulusla teker teker karşılaşmak istiyordu. Stratejideki başarısının sırrı buradaydı. Elbette Amerika'ya da sıra gelecekti. Ama ancak İngiltere ile Sovyetler Birliği yere serildikten sonra. O zaman yalnız başına kalacak, tecrit edilmiş şımarık bir Amerika ile Japonya ve İtalya'nın da yardımından yararlanarak uğraşacak ve Amerika'yı zaferi kazanan mihver devletlerinin önünde kolayca dize getirecekti. Almanya'nın Amerika ile meşgul olabileceği zamana kadar Amerika'nın savaş dışı bırakılması işinde Japonya Hitler'in hesaplarının kilit noktasıydı. Ribbentrop'un 11 Mart'ta Mussolini'ye söylediği gibi Japonya Amerika'nın 1. Dünya Savaşı'nda olduğu gibi Almanya'ya karşı Avrupa'ya yeniden müdahale etmesini önleyen bir karşı ağırlıktı. Hitler ve Ribbentrop savaş sırasında Japonya ile yaptıkları görüşmelerde başlangıçta Amerika'yı tarafsızlıktan ayıracak herhangi bir kışkırtma yapılmaması üstünde önemli durmuşlardı. 1941'in başlarında Japonya'yı Amerika ile değil, Rusya ile de değil, yenildiği halde hala teslim olmayan İngiltere ile tutuşturmak için çok çalıştılar. 1941 başlarında Almanların Japonlar üstündeki baskısı arttı. Ribbentrop 23 Şubat'ta Salzburg yakınlarında Fuschl'da bulunan çalınmış malikanesinde Nazi'den fazla Nazi taraftarı, ateşli ve coşkun Japon elçisi General Hiroshi Oshima'yı kabul etti. Ribbentrop konuğuna aslında savaşın kazanıldığını ancak Japonya'nın olabildiği kadar erken katılmasının kendi çıkarına olduğunu söyledi. Japon tarafından yapılacak ani bir müdahale dedi, Amerika'yı savaş dışı bırakacaktır. Bugün için silahlanmamış olan ve donanmasını Hawaii adalarının batısında herhangi bir tehlikeye atmak istemeyen Amerika böyle bir durumda çok az bir şey yapabilecekti. Hele Japonya Amerikan çıkarlarına saygı gösterecek olursa Roosevelt'in Amerikalılara savaşı kabul ettirebilmek için bir prestij kaybını ileri sürmesine de imkan kalmayacaktır. Japonya Filipinleri alırken Amerika bir yana çekilir, yine de savaş ilan etmeyebilirdi. Ribbentrop, Amerika savaşa katılsa bile, üç devlet paktına giden ülkelerin son zaferi tehlikeye düşmez dedi. Çünkü Japon donanması Amerikan filosunu kolayca yenebilirdi ve İngiltere ile Amerika'da çöktü mü savaş çarçabuk sona ererdi. Bütün bu sözler karşısında ateşli Japon elçisi şaşkına döndükçe Ribbentrop dayandı. Washington'la yaptıkları son görüşmelerde azimli ve açık konuşmalarını tavsiye etti. Amerikalılar ancak sert bir kararlılıkla karşı karşıya bulunduklarını anlarlarsa geriye çekilirler. Amerikan halkı evlatlarını feda etmek niyetinde değil, onun için savaşa girmek istemiyor. Amerikan halkı Roosevelt ile onun iplerini elinde tutan Yahudilerin ortada hiçbir neden olmadan kendisini nasıl savaşa sürüklediğini içgüdüsel olarak anlıyor. Bu bakımdan Amerika'ya karşı izleyeceğimiz politika açık ve azimli olmalıdır. Nazi Dışişleri Bakanı Franco'ya pek sökmeyen beylik uyarımını da yaptı. Eğer Almanya zayıflayacak olursa Japonya kısa bir süre içinde bir dünya koalisyonu ile karşılaşacaktı. Hepimiz aynı gemideydik. Her iki ülkenin de kaderi yüzyıllar boyunca belirleniyordu. Almanya'nın yenilmesi Japon emperyalist fikrinin de sonu olacaktı. Hitler komutanlarıyla Dışişleri Bakanlığındaki yüksek memurlara yeni Japonya politikasını anlatmak için 5 Mart 1941'de Japonya ile işbirliği konusunda 24 sayılı ana emir başlıklı çok gizli bir emir çıkarttı. Pakta dayanan işbirliğinin amacı Japonya'yı olabildiği kadar erken Uzak Doğu'da aktif tedbirler almaya sürüklemek olmalıdır. Böylelikle kuvvetli İngiliz birlikleri bağlanmış olacak ve Amerika'nın çıkar ağırlığı merkezi Pasifik'e kayacaktır. Savaşın yürütülmesindeki ortak amacın İngiltere'nin çarçabuk dize getirilmesi ve dolayısıyla Amerika'nın savaş dışı tutulması olduğu belirtilmelidir. Uzak Doğu'da İngiltere'nin ana mevkii olan Singapur'un alınması üç devlet savaş stratejisinin en kesin başarısı olacaktır. Hitler aynı zamanda Japonların bütün öteki İngiliz deniz üslerine ve Amerika'nın savaşa girmesi önlenemediği takdirde Amerikan deniz üslerini de ele geçirmesini istiyordu. Hitler Japonlara Barbaros harekatı üstüne herhangi bir bilgi verilmemesini de emrediyordu. Japon müttefik de İtalyan müttefik gibi Alman ihtiraslarının genişletilmesinde kullanılacaktı. Ama her iki hükümet ve Führer'in Rusya'ya hücum etmek niyetinden bahsedilmeye layık görünmüyordu. 15 gün sonra 18 Mart'ta Hitler, Keitel ve Jodl arasında yapılan bir toplantıda Amiral Reeder, Japonların Singapur'a hücum etmesi konusunda Japonlar üstüne baskı yapılmasını şiddetle istedi. Reeder düşüncelerini açıklarken durumun hiçbir zaman bu kadar elverişli olmayacağını söyledi. Bütün İngiliz donanması bağlıydı. Amerika, Japonya ile savaşa henüz hazır değildi ve Japon donanması da Amerikan donanmasına üstündü. Singapur'un alınması, dedi amiral, Amerika ve İngiltere ile ilgili Asya sorunlarını çözecek ve böylelikle Japonya, eğer isterse, Amerika ile savaşa girmekten kaçınabilecekti. Amiral bu konuda yalnız bir tek engelin bulunduğu kanısındaydı. Bu engelin sözünü eder etmez Hitler'in kaşlarını çatacağı belliydi. Reeder, Alman donanma haber almasının raporlarına göre Japonların yalnızca Almanya'nın İngiltere'ye çıkarma yapması halinde Güneydoğu Asya'daki İngilizlere karşı harekata girişeceklerini söyledi. Hitler'in bu söze ne cevap verdiği donanma tutanaklarında yazılı değil. Reeder, yüksek komutanın o yıl İngiltere'ye çıkarma yapmayı düşünmediğini ve böyle bir umudu olmadığını elbette biliyordu. Reeder başka bir şey daha söyledi ama Hitler onun bu sözüne de cevap vermedi. Rusya planlarının Matsuoka'ya bildirilmesini tavsiye etti. Japon Dışişleri Bakanı o sırada Sibirya ve Moskova üstünden Berlin'e geliyor, yol boyunca Amerikan Dışişleri Bakanı Hall'ın deyimiyle dünyaya meydan okuyan mihver nutukları çekiyordu. Hall bu sözü Washington'daki yeni Japon elçisi Amiral Nomura'ya 14 Mart'ta Roosevelt'in yanında söyledi. Nomura bu söze Matsuoka'nın siyasi ihtirasları olduğundan bu nutukları kendi halkı için söylediği cevabını verdi. The Memories of Cordell Hull 2 sayfa 900-901. Japon Dışişleri Bakanı'nın 26 Mart'ta Berlin'e gelişi kötü bir zamana rastladı. Yugoslavya'daki Alman taraftarı hükümet o gece bir darbe ile devrilmişti. Führer bu inatçı Balkan ülkesini ezmek için acele planlar hazırlamakla meşguldü. Bu yüzden Japon ziyaretçinin kabulünü 27. günü öğleden sonra bırakmak zorunda kaldı. Ribbentrop ertesi gün Japon Dışişleri Bakanı ile konuştu. Söz gelişi bu gibi durumlarda bu çeşit konuklar için saklanan eski plakları bir daha çaldı. Ama Ribbentrop her zamankinden daha budala olabildi. Ancak mini mini Matsuoka'ya hiç söz bırakmadı. Doktor Schmidt'in tuttuğu uzun gizli tutanaktan belli bu. Tutanak ele geçen Dışişleri Bakanlığı evrakı arasındadır. Ribbentrop aslında savaş mihver tarafından kesin olarak kazanılmıştır dedi. Şimdi yalnızca İngiltere'nin bunu ne zaman kabul edeceği sorunu kalmıştır. Ribbentrop bundan sonra hemen Singapur'a karşı acele bir taarruz yapılması sorununa geçti. Bu taarruz İngiltere'nin bir an önce ortadan silinmesinde çok kesin bir etken olacaktır dedi. Bu çelişme karşısında minicik Japon en ufak bir tepki göstermedi. Schmidt'in sonradan anlattığına göre esrarlı bir şekilde orada oturup durdu ve bu garip sözlerin üzerinde nasıl bir izlenim bıraktığını hiç belli etmedi. Amerika'ya gelince, eğer Roosevelt Churchill'e boyuna umut verip durmasaydı dedi Ribbentrop, İngilizlerin çoktan savaştan çekilecekleri kuşkusuzdu. Üç devlet paktının amacı her şeyden önce Amerika'yı korkutmak, onu savaşın dışında bırakmaktı. Amerika'nın savaşa aktif bir şekilde katılması ve İngiltere'ye etkili yardımlarda bulunması eldeki bütün olanaklarla önlenmeliydi. Amerika'yı en çok Singapur'un alınması savaş dışı bırakabilirdi. Çünkü Amerika'nın kendi donanmasını Japon sularına göndermesi ihtimali pek azdı. Roosevelt çok zor bir duruma düşerdi o zaman. Hitler, Matsuoka'ya yakında başlayacak Rusya taarruzunu açıklamadı. Bu tedbir haberin sızmaması için alınmıştı. Ancak sonradan göreceğimiz gibi Almanya için çok kötü sonuçlar yarattı. Ama Ribbentrop bu konuda bazı ipuçları verdi. Konuğuna Sovyetler Birliği ile ilişkilerin yolunda gittiğini ancak çok dostça olmadığını söyledi. Ayrıca Rusya Almanya'yı tehdit edecek olursa Führer Rusya'yı ezerdi. Sözlerine şunu da ekledi. İş savaşa dökülürse birkaç ay içinde Rusya diye bir şey kalmayacağına inanıyordu Führer. Schmidt'in yazdığına göre Matsuoka bu söz üstüne gözlerini kırpıştırdı ve heyecanlandı. Bunu gören Ribbentrop hemen atıldı. Ve Stalin'in böyle bir akılsızca politika güdeceğine inandığını kendisine temin etti. Schmidt'in yazdığına göre bu sırada Hitler Yugoslav buhranını görüşmek üzere Ribbentrop'u yanına çağırdı. Ve Alman Dışişleri Bakanı bu yüzden çekingen konuğunu yola getirmek için düzenlediği resmi öğle yemeğinde bulunamadı. Öğleden sonra Hitler yeni bir ülkeyi daha Yugoslavya'yı çiğnemeyi kararlaştırdıktan sonra Japon Dışişleri Bakanı'nın üzerinde çalışmaya başladı. İngiltere aslında savaşı kaybetmiş bulunuyor diye girdi söze. Yalnız iş bunu kabul etmek akıllılığını göstermesine kalmıştır. İngiltere hala iki yere umudunu bağlamış bulunuyordu. Rusya'ya ve Amerika'ya. Hitler Sovyetler Birliği konusunda Ribbentrop'tan daha ihtiyatlı davrandı. Rusya ile bir savaş çıkacağını inanmadığını söyledi. Çünkü Almanya'nın Rusya'ya karşı savunması için elinde 160-170 tümen vardı. Amerika'ya gelince, Amerika 3 ihtimalle karşı karşıyaydı. Ya silahlanacak, ya İngiltere'ye yardım edecek, ya da başka bir cephede savaş açacaktı. İngiltere'ye yardım ederse silahlanamazdı. İngiltere'yi tek başına bırakırsa İngiltere yıkılır ve Amerika o zaman üçlü devlet paktının ülkeleriyle tek başına savaşmak durumuna düşerdi. Bununla birlikte Amerika başka bir cephede savaş açamazdı. Führer bu bakımdan Japonya'nın Pasifik'te bir darbe indirmesi için insan hayalinin düşünebileceği bundan daha iyi bir fırsat ele geçmez diyerek sözlerini bitirirken arkasından hemen şunu ekledi. Böyle bir an bir daha geri gelmez. Tarihte eşine rastlayamayacağımız koşullar içinde bulunuyoruz. Matsuoka bunu kabul etti. Ancak ne yazık ki Japonya'ya hakim olmadığını söyledi. Şu anda Japonya'nın herhangi bir harekete girişeceği konusunda Japon İmparatorluğu adına bir taahhütte bulunamazdı. Ama Hitler mutlak diktatör olduğu için taahhütte bulunabilirdi. Ve Matsuoka Mussolini'yi gördükten sonra Berlin'e döndüğü sırada 4 Nisan tarihinde Hitler tamamıyla gelişi güzel ve kendisinden hiç istenmeden Japonya'ya karşı böyle bir taahhüde girişti. Mussolini kendisine Amerika'nın bir numaralı düşman olduğunu, Sovyetlerin ise ancak ikinci geldiğini söylemişti. Matsuoka, Mussolini'nin bu sözünü Hitler'e ulaştırdı. Bu ikinci görüşme, Nazilerin iki masum ülkeye daha, yani Yugoslavya ve Yunanistan'a karşı saldırıya geçmelerinin arifesinde yapıldı. Yeni yeni kolay istilalar peşinde koşan ve bir an önce Belgrad'dan intikam almak isteyen Führer'in o gün yine saldırganlığı üstündeydi. Amerika ile savaşa girmek istememekle birlikte bunu da esasen hesaplarına dahil etmiş olduğunu söyledi. Amerika'nın askeri gücüne pek kulak asmıyordu. Amerika'nın hiçbir şeyini aldırdığı yoktu zaten. 1941 Ağustos'unun sonuna doğru Rus cephesinde Mussolini ile yaptığı bir konuşma sırasında söylediği sözler, Hitler'in bu sırada kendi yaptığı Nazi propagandasına kendisi de inanmıştı. Hitler'in Amerika konusundaki garip görüşünü yansıtır. Alman kayıtları söylediklerini şöyle anlatıyor. Führer, Roosevelt'in çevresini saran ve Amerikan halkını sömüren Yahudi kliğini uzun uzadıya ayrıntılarıyla anlattı. Hayat görüşü cimri bir tüccar zihniyetine dayanan ve müzik gibi insan ruhunun en yüksek ifadelerini sevmeyen Amerika gibi bir ülkede katiyen yaşayamayacağını söyledi. Siyanos Diplomatic Papers, sayfa 449-452. Almanya, hiçbir Amerikalının Avrupa'ya ayak basmaması için gereken hazırlıkları yapmıştı. Denizaltılarıyla, Luftwaffe'siyle ve büyük tecrübesiyle Amerika'ya karşı çetin bir savaşa girişebilirdi. Amerika Almanya ile başa çıkamazdı. Kaldı ki Alman askerlerinin Amerikan askerlerinden kat kat üstün olduğu bir gerçekti. Bu övünme onu önemli bir taahhüde sürükledi. Schmidt tutanağında şöyle yazıyor. Japonya, Amerika Birleşik Devletleri ile herhangi bir çatışma durumuna girecek olursa, Almanya hemen kendi hesabına gereken tedbirleri alacaktı. Führer'in yaptığı bu vaadin önemini Matsuoka'nın iyice kavrayamadığı Schmidt'in notlarından açıkça anlaşılıyor. Bunun üzerine Hitler tekrar ediyor. Söylediğine göre Almanya, Japonya ile Amerika arasında çıkacak herhangi bir çatışmaya hemen katılacaktı. Hitler hem şöylece bir teminat vermekle hem de Balkanları hemen işgal eder etmez Rusya'ya saldırmak niyetinde olduğunu Japonlara söylememekle Japonları aldatmasını çok pahalıya ödedi. Biraz çekingen olan Matsuoka 28 Mart'ta yaptığı görüşme sırasında dönüşünde Moskova'da kalıp Ruslarla saldırmazlık paktı ya da tarafsızlık anlaşması görüşmeleri yapıp yapamayacağını Ribbentrop'tan sormuştu. Kalın kafalı Nazi Dışişleri Bakanı, bütünüyle günün koşullarına uymayacağı için Moskova'da mümkünse Matsuoka'nın bu sorunu ortaya atmaması gerektiği cevabını vermişti. Bu sözlerinin nereye varacağını anlayamamıştı. Ama ertesi gün kalın kafasına söyledikleri dank etti ve o günkü görüşmesine bu sözlere değinmekle başladı. Hitler'in de 4 Nisan'da yapacağı kadar gelişi güzel olarak ortaya hemen bir Alman garantisi sorununu attı. Rusya Japonya'ya saldırırsa Almanya da Rusya'ya hemen hücum edecekti. Japonya'nın Rusya ile herhangi bir çatışmaya girmeden önce güneyde Singapur'a doğru genişlemesi için bu teminatı vermek istediğini söyledi. Matsuoka görüşmenin sonunda Berlin'e gelirken Moskova'da Ruslara bir saldırmazlık paktı teklif ettiğini ve Rusların da buna yanaştıklarını açıklayınca bizim Ribbentrop'un aklı yeniden karıştı. Matsuoka'ya bu işi şöylece ele almasını tavsiye etmekle yetindi. Buna karşı Japon Dışişleri Bakanı Moskova üstünden yurduna dönerken Stalin ile bir tarafsızlık anlaşması imzaladı. Bu anlaşmanın sonuçlarını önceden gören elçi von der Schulenburg'un Berlin'e acele çektiği telgrafta bildirdiğine göre anlaşma iki ülkeden birinin savaşa katılması halinde ötekinin tarafsız kalmasını sağlıyordu. Japonya'nın Almanların sonradan yaptıkları bütün baskılara karşın sonuna kadar bağlı kaldıkları tek anlaşma 13 Nisan'da imzalandı. Budur. Naziler 1941 yazından önce Japonların Singapur'a ya da Manila'ya değil Vladivostok'a saldırmalarını isteyeceklerdi. Hitler, Rus-Japon tarafsızlık paktının önemini başlangıçta pek anlayamadı. 20 Nisan'da bu konuda soru soran Amiral Reder'e paktın Almanya'nın onayı ile imzalandığını ve kendisinin paktı iyi karşıladığını, çünkü Japonya'nın şu sırada Vladivostok'a karşı bir harekete geçmek istemediğini, ancak onun yerine Singapur'a hücuma razı edilebileceğini söyledi. Moskova'da bir Sovyet-Japon tarafsızlık paktının imzalandığı haberi Washington'da da heyecan yarattı. Roosevelt ile Hall da aşağı yukarı Hitler gibi düşünüyorlardı. Bu anlaşma gereğince Rusya ile bir savaş ihtimalini önleyen Japon kuvvetleri güneyde İngiltere ve belki de Amerikan sömürgelerine karşı bir harekete girişebilirlerdi. Sherwood'un açıkladığına göre paktın imzalandığı haberi 13 Nisan'da alınır alınmaz başkan Batı Atlantik'te Alman denizaltılarına karşı Amerikan gemileriyle bir saldırıya geçilmesi için hazırlanan planı bir yana attı. Çıkarılan yeni bir emirde Amerikan savaş gemilerine İzlanda'nın batısındaki Alman gemi hareketlerinin rapor edilmesi, bu gemilere karşı ateş açılmaması bildirildi. Yeni Japon-Sovyet tarafsızlık anlaşması, Amerika'nın Pasifik'teki durumunu Atlantik'te üzerine çok fazla riziko alamayacak kadar tehlikeli bir hale getirmişti. Robert E. Sherwood, Roosevelt and Hopkins, sayfa 291. Bu aşamada Hitler, Rusya'yı o yaz ortadan kaldıracağından emindi. İtalya'nın Fransa istilasına katılmasını nasıl istemediyse, Japonya'yı da bu zengin şölene karıştırmak niyetinde değildi. Japonya'nın yardımına ihtiyacı olmayacağını çok iyi biliyordu. Sahibinin sesini papağan gibi tekrarlayan Ribbentrop da 29 Mart'ta Matsuoka'ya Rusya'nın Almanya'yı hücuma geçmeye zorlaması halinde Japon ordusunun Rusya'ya karşı hücuma geçmesinin doğru olup olmayacağını düşüneceğini söyledi. Ama Hitler'le Ribbentrop'un bu konudaki görüşleri olayın üstünden daha 3 ay geçmeden birdenbire ve derin bir şekilde değişti. 28 Haziran 1941'de Nazi ordularının Rusya'nın içerilerine dalmasından 6 gün sonra Ribbentrop Tokyo'daki Alman elçisi General Eugen Ott'a bir telgraf çekti ve kendisinden Japonların Sovyet Rusya'ya arkadan saldırmalarını sağlamak için elinden gelen her şeyi yapmasını istedi. Japonların toprak isteklerini gıcıklamasını ve bunun Amerika'yı tarafsız tutmak için en iyi yol olduğunu Japonlara anlatmasını rica etti. Ribbentrop şöyle açıklıyordu görüşünü. Sovyet Rusya'nın çarçabuk yenilmesi, özellikle Japonya'nın doğuda harekete katılması halinde, Amerika'yı dünyanın en kuvvetli ittifakı karşısında tamamıyla tecrit edilmiş duruma düşen Büyük Britanya ile birlikte savaşa katılmanın yararsız olduğuna inandırabilir. Matsuoka hemen Rusya'ya karşı harekete geçmekten yanaydı. Ama Tokyo'daki hükümet onun bu görüşünü kabul etmedi. Japon hükümeti şöyle düşünüyordu. Almanlar iddia ettikleri gibi Rusya'yı çarçabuk yenerlerse Japonların yardımına ihtiyaçları olmayacaktı. Ama Tokyo, Nazilerin çabuk bir zafer kazanacaklarından emin değildi. Tutumunun asıl nedeni de buydu. Ancak Ribbentrop direniyordu. 10 Temmuz'da Rusya'daki Alman taarruzu hızla geliştiği sırada ve yukarıda gördüğümüz gibi Halder bile artık zaferin kazanıldığını düşünürken, Nazi Dışişleri Bakanı Doğu cephesindeki özel treninden Tokyo'daki elçisine sert bir telgraf daha çekti. Moskova'daki Japon elçisinin gönderdiği raporda belirttiği gibi Rusya çökmek üzere bulunduğundan, Japonya'nın Vladivostok ve Sibirya bölgesi konularını askeri hazırlıklarını tamamlar tamamlamaz çözmemesi imkansızdı. Japonya'nın en yakın bir tarihte Rusya'ya karşı savaşa girmesi için direnmenizi, bunun için elinizdeki bütün olanakları kullanmanızı rica ederim. Ne kadar çabuk girerse o kadar iyi eder. Kış bastırmadan Trans-Siberian hattı üzerinde Japonya ile birleşmemiz hala doğal amacımızdır. Bu çeşit belli belirsiz bir ihtimal militarist Japon hükümetinin bile başını döndürmedi. 4 gün sonra elçi Ott cevap verdi. Japonların Rusya'ya olabildiğince erken saldırmasını sağlamak için elinden geleni yapıyordu. Matsuoka da bundan yanaydı. Ama kendisi Ott olarak Tokyo kabinesindeki büyük engellerle savaşmak zorundaydı. Nitekim körü körüne inat eden Matsuoka az sonra kabineden atıldı. Almanya Matsuoka'nın kabineden atılmasıyla en iyi dostlarından birini kaybetmiş oldu. İleride göreceğimiz gibi Berlin ile Tokyo arasında sonradan daha yakın ilişkiler kuruldu. Ama bu ilişkiler Japon hükümetine hiçbir zaman Rusya Savaşı'nda Almanya'ya yardım etmenin gerekliliğine inandıracak kadar güçlü olmadı. Hitler'i kurnaz müttefiklerinden biri daha kendi oyunu ile yeniyordu. Ribbentrop bütün o sonbahar ve ertesi iki yıl Japonya'yı Rusya'nın gerisine saldırtmak için durmadan çalıştı. Ama her müracaatında da Tokyo hükümeti kibarca kusura bakmayın cevabını verdi. Hitler de o yaz Japonya'nın Rusya'ya saldıracağını hep umdu durdu. 26 Ağustos'ta Reder'e kuvvetlerini toplar toplamaz Japonya'nın Vladivostok'a hücum edeceğine inandığını söyledi. Bugünkü gevşeklik kuvvetlerini dikkati çekmeden bir araya getirmek ve ani olarak hücuma geçmek isteğiyle açıklanabilir. Japon arşivleri Tokyo'nun bu önemli Alman sorununu nasıl savsakladıklarını ortaya koymaktadır. Örneğin 19 Ağustos'ta Elçi Ott, Japon Dışişleri Bakan Yardımcısından Japonya'nın Rusya'ya müdahalesini istediği zaman bakan şu cevabı veriyor. Japonya için Rusya'ya hücum etmek gibi bir şeye girişmek çok ciddi bir sorundur ve derin bir düşünmeyi gerektirir. 30 Ağustos'ta çok sinirli olan Ott, Dışişleri Bakanı Amiral Toyoda'ya Japonya'nın Rus-Alman savaşına katılmasına herhangi bir imkan var mı diye sorduğu zaman Toyoda, Japon hazırlıkları ilerlemektedir ve tamamlanması için zamana ihtiyaç vardır cevabını vermişti. 16. ayrımın sonu, sayfa 1110.